Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Behmen 1402, Hicri Kameri 22 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 3 Şubat 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, İslam İnkılabı'nın oluşum rivayeti, Hidayet Hadisi, İlahi Önderler ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi 22 Behmen yürüyüşünün önceki yıllara göre daha görkemli gerçekleşeceğini belirtti. Amerika, Irak ve Suriye'de 85 noktayı hedef aldığını duyurdu. Beyaz Saray, İran'la bir çatışma aramadığını belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs gücünün Amerika'nın bombaladığı bölgelerde üssü olmadığı belirtildi. Irak, Amerika'nın saldırısına tepki gösterdi. 3000'i aşkın İranlı gazeteci Filistinli gazetecilerle dayanışma bildirisi yayımladı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Şimdi haberler.
Tahran'da cuma namazını kıldıran Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, devrimin 45. yılında olduğumuza işaretle inşallah 22 Behmen yürüyüşü geçmiş yıllara göre daha görkemli gerçekleştirilecek dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tahran'da cuma namazı geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi şunlar söyledi. 22 Behmen'deki yürüyüşe katılmak devrimin zafer nimetine teşekkürdür ve İslam Şurası Meclisi ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi Hubregan'ın şanlı seçimlerine katılmak da ülkede dinin üstünlüğünün, bağımsızlığın ve özgürlüğün nimetine şükrandır. Tahran'da cuma namazı vaizi şöyle devam etti. İran İslam devrimi bir hükümet değişikliği değil, bir söylemin diğerine dönüşmesiydi. Bu devrim bir veya iki günle ilgili değildi. İmam Hümeyni bu şecere-i teyyibeyi 15 yıl korudu.
Suriyeli haber kaynakları bugün sabahın erken saatlerinde Amerika'nın Suriye'nin doğusundaki El Meyadin ve Elbu Kemal'deki hedeflere hava saldırıları düzenlemeyi başladığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye medyası El Miadin ve El Bu Kemal ile Doğu Suriye'deki El Kaim kapısı çevresindeki en az 12 bölgenin hedef alındığını duyurdu. Söz konusu kaynaklar Deir ez-Zor vilayetinin doğusundaki El Miadin şehrinin güneyinin de bilinmeyen uçaklar tarafından hedef alındığını aktardı. Amerika'nın Suriye'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Daha önce bu saldırılarda 3'ü Iraklı, 6 kişinin öldürüldüğü açıklanmıştı. Söz konusu haberlerin yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak Suriye medyası Deir ez-Zor banyolarındaki El Ömer petrol sahasındaki Amerikan üssünde çok sayıda patlamanın duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Irak direnişi ile ilgili kaynaklar Irak'ın batısında ve Suriye sınırına yakın El Kaim ve Akashat bölgesinde çok sayıda patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Şu ana kadar bu patlamaların detayları ve olası ölü ve yaralı sayıları hakkında herhangi bir haber yayımlanmadı. Irak'ın El Ahd kanalı da Amerika'nın ülkeye saldırısını doğruladı ve Washington'un saldırılarının Anbar ilinin batısını da hedef aldığını duyurdu.
CENTCOM olarak bilinen bölgedeki Amerikan Merkezi Komutanlığı, Amerika'nın Irak ve Suriye'deki misilleme amaçlı hava saldırılarında devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı grupları hedef alan 85'ten fazla hedefi vurduğunu duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika'nın CENTCOM olarak bilinen bölgedeki Merkezi Komutanlığı, yerel saatle Cuma akşamı bir bildiri yayımlayarak 2 Şubat günü saat 16'da Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM güçleri Irak ve Suriye'de İran'ın İslam Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü ve ona bağlı milis grupları yönelik hava saldırıları düzenledi açıklamasında bulundu. CENTCOM şu iddiada da bulundu. Amerika askeri güçleri Amerika'dan uçan uzun menzilli bombardıman uçakları da dahil olmak üzere çok sayıda uçakla 85'ten fazla mevziye hedef aldı. CENTCOM ayrıca bu hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı ve İran destekli grupların operasyon komuta kontrol merkezleri, roket ve füze karargahları ve istihbarat merkezleri, İHA depoları ve lojistik tesisleri ve mühimmat tedarik zinciri hedef alındı iddiası da gündeme taşıdı.
Amerika Başkanı dün akşam yaptığı açıklamada bugün benim talimatım üzerine Amerika askeri güçleri, devrim muhafızları ve ona bağlı milislerin Amerika kuvvetlerine saldırmak için kullandığı Irak ve Suriye tesislerindeki hedeflere saldırdı iddiasında bulundu. El Alem kanalının bildirdiğine göre Amerika Başkanı Joe Biden yerel saatle Cuma akşamı Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına yol açan saldırıya misilleme olarak ülkesinin Suriye ve Irak'taki noktalara yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklamada bulunarak "Yanıtımız bugün başlıyor ve zaman içinde devam edecek." dedi. Amerikan Başkanı bu saldırıları haklı çıkarma bağlamında şunları iddia etti. Amerika, Orta Doğu'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde savaş aramıyor. Bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler, bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılık veririz. Bu arada Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, yerel saatle Cuma akşamı yaptığı açıklamada Amerika askeri güçlerinin Başkan Biden'in emriyle dün Irak ve Suriye'de 85'ten fazla hedefi kapsayan 7 üs ve tesise saldırdığını duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü Amerika İran'la çatışma peşinde değil ancak Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırıların durdurulması gerekiyor dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre John Kirby, Amerikan ordusunun Irak ve Suriye'ye saldırılarının ardından yerel saatle Cuma akşamı Amerikalı gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde şunu söyledi. Amerika, İran'la ve daha geniş anlamda Orta Doğu'da bir çatışma aramıyor. Fakat başkanın da açıkça belirttiği gibi halkımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve Amerikalılara zarar veren herkesi kendi seçeceğimiz yer ve zamanda sorumlu tutacağız. Beyaz Saray üst düzey yetkilisi şunları da ekledi. Devrim muhafızları ordusuna ve diğer milislere mesajımız Amerikan güçlerine yönelik saldırıların durdurulması gereğidir. Bu yanıtımızın yalnızca ilk aşaması diyen Kirby şu açıklamayı yaptı. Kule 22 üssüne yapılan saldırı saldırıdan bu yana Amerika'nın İran'la hiçbir teması olmadı. Daha önce Amerikan hükümetinden üst düzey bir yetkili yerel saatle Cuma akşamı demokratlara ve Biden yönetimine yakın CNN haber kanalına yaptığı açıklamada Amerika'nın İran içine saldırmayacağını yalnızca ülke dışındaki hedeflere odaklanacağını belirtmişti. Amerikalı yetkililer ilk saldırıların dün gece gerçekleştirileceğini günler öncesinden biliyorlardı.
Katar'ın El Cezire kanalı bilgili kaynaklardan naklen bu sabah verdiği haberde Amerika'nın bombaladığı bölgelerde devrim muhafızları veya Kudüs gücünün herhangi bir üssünün bulunmadığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın El Cezire kanalından naklen aktardığı haberine göre söz konusu güvenilir kaynaklar Katarlı kanala yaptıkları açıklamada Amerika'nın Suriye'de Kudüs gücüne saldırı yapıldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltma çerçevesi olduğunu belirttiler. Bilgili kaynaklar Amerika saldırılarının Suriye ve Irak'a yönelik açık bir saldırı olduğunu ve bölgesel istikrara zarar verdiğini de ekledi. Daha önce Amerikalı yetkililer Suriye ve Irak'taki bazı devrim muhafızları üslerini hedef aldıklarını iddia etmişti. Bu arada Suriye'nin resmi medyaları bu sabah Amerika'nın saldırdığı hedeflerin çoğunun saldırıdan önce tamamen boşaltıldığını bildirdi.
Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Resul bu sabah Amerika'nın ülkesinin batısına saldırdığını doğrulayarak bu saldırıların Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Bağdat hükümetinin ülkede istikrarı sağlama çabalarının zayıflatılması yönünde olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Resul şunları söyledi. El-Kaim şehri ve Irak ile Suriye sınır bölgeleri Amerikan savaş ve bombardıman uçaklar tarafından hedef alındı. Bu saldırı Irak'ın bölgeyi istikrara kavuşturmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Resul ayrıca bu saldırıların Irak'ın ve bölgenin güvenlik ve istikrarına çok ciddi etkisi olacaktır diye uyarıda bulundu. Cuma gecesi Amerika, Doğu Suriye ve Batı Irak'taki bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldı. Amerika'nın Irak'ın batısındaki El-Kaim ve Akashat bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ayrıca Amerika'nın Suriye'nin doğusu ile El-Miadin ve El-Bukemal şehirlerine düzenlediği saldırıda da 10 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı. Amerika bu saldırıların Suriye'deki bir üste bu ülkenin 3 askerinin öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiğini iddia ediyor.
Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Irak'ın El Ahd kanalı bu sabah Amerika'nın Yemen topraklarına yönelik yeni saldırılarını duyurdu. El Alemin haberine göre diğer yandan Associated Press Haber Ajansı da Amerikalı bir askeri yetkiliye dayanarak bu saldırıyı doğrulayarak bu saldırı meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirildiği iddiasında bulundu. Bu Amerika'nın son birkaç saatte Yemen'e düzenlediği ikinci saldırıdır. Cuma akşamı haber kaynakları Amerika ve İngiltere'nin Yemen'in Hacca vilayetindeki bölgelere hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Yemen'in Ensarullah internet sitesi, Amerika-İngiliz saldırgan koalisyonunun Hacca vilayetine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Yemenli bir güvenlik kaynağı, saldırgan savaş uçakları Abbas kentinde El-Cer bölgesine 4 saldırı düzenlediği ifadesinde bulundu. Yemenli güvenlik kaynağı bu konuda bu saldırı cevapsız ve cezasız kalmayacak vurgusunda bulundu. 11 Ocak sabahı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararının ardından Amerika ve İngiltere Yemen'deki Ensarullah mevzilerine saldırmaya başladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Filistin halkına destek amacıyla Yemen'in hava kuvvetleri işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat limanına çok sayıda balistik füzeyle saldırdığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü bu saldırıyı doğrularken Yemen Hava Kuvvetleri'nin çok sayıda balistik füzeyle Eilat limanındaki belirli mekanlara hedef aldığını duyurdu. Yahya Seri, Yemen'in bu ülke halkının Arap ve İslam halklarının talepleri doğrultusunda Filistin halkına karşı dini ahlakı ve insani görevini yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. Seri aynı zamanda saldırılar Duran'a ve Gazze şeridindeki abluka kaldırılıncaya kadar Yemen silahlı kuvvetlerinin Siyonist düşmana karşı karada ve denizde daha fazla operasyon düzenlemekten çekinmeyeceğini vurguladı. Yemen Hava Kuvvetleri Filistin halkına destek amacıyla işgal altındaki Filistin topraklarının güneyine birkaç kez ağır füze ve uzun menzilli İHA ateşledi.
Hamas'ın siyasi dairesi başkanı ve Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, telefon görüşmesinde Paris toplantısı için önerilen anlaşma taslağını ve müzakerelerdeki direniş koşulları üzerinde durdular. El Miadir'in haberine göre dünkü görüşmede İsmail Haniye ve Ziyad En-Nahale herhangi bir müzakere saldırganlığın tamamen sona ermesini ve işgalci rejimin ordusunun Gazze şeridinden çekilmesine yol açmalıdır vurgusunda bulundular. Her iki kişi ayrıca şunları kaydetti. Müzakereler ablukanın kaldırılmasına, Gazze'nin yeniden inşasına, tüm hayati malzemelerin ülkeye girişine ve birleşik bir esir değişim anlaşmasının tamamlanmasına yol açmalıdır. Hamas Hareketi'nin siyasi grup başkanı ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin genel sekreteri ayrıca direniş grupları Filistin çıkarlarının yanında olduğunu ve Filistin ulusunu koruyup desteklediğini vurguladılar.
3574 İranlı gazeteci Filistinli gazetecilerle dayanışmalarını ifade eden bir bildiriye imza attı. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İranlı gazeteciler Filistinli gazetecilerle dayanışma ifade eden bir bildiri imzalayarak şunlar duyurdular. İran İslam Cumhuriyeti medyasındaki gazeteciler mazlum ve güçlü Filistin milletine destek vermek için hiçbir çabadan vazgeçmeyeceklerdir. İranlı gazeteciler Filistinli gazetecilerin direnişini takdir ederken bu bildirinin devamında şöyle bir vurguda bulundular. Siyonist rejimin yenilgiyi önlemek için Gazze'deki suçlarını ve cinayetlerini her an arttırdığını, bu acı günlerin belki de en tatlı gerçeği dünyanın direniş ülküsünün ve Filistin milletinin yanında olmasıdır. İranlı medya aktivistleri ve gazeteciler ayrıca Filistinli gazetecilere seslenerek şunları duyurdu. Zulme karşı mücadelede silahınız bilgilendirmedir ve bu silahı çocuk katili Siyonist düşmana karşı ne kadar da cesurca ve akıllıca kullandınız. Ve savaşın gerçeklerini, soykırımcı Siyonist rejimin suçlarını ve büyük ve dirençli Gazze halkının fedakarlık ve inanç destanını ateş ve kan arasından aktarıyorsunuz. İran'ın medya aktivistleri son 4 ayda yaklaşık 120 Filistinli şehit gazeteci ve medya aktivistini saygıyla anarak şunu vurguladı. Kuşkusuz bu şehitlerin tertemiz kanı korkakça bir savaşın son gerçek anlatımıdır ve İran'daki gazeteciler ve medya mensupları Siyonist rejimin cinayetlerini kınayarak hakikat güneşinin Siyonist medyanın sattığı cehalet perdesinin arkasında asla kalmayacağını vurguluyorlar.
Amerikan hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hasmane politikalarını sürdürerek İran'la bağlantılı 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uyguladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Hazine Bakanlığı dün ileri sürdüğü iddia ile İran ve Hong Kong merkezli balistik füze ve İHA programları için malzeme ve teknoloji tedarik eden ve İran mallarının Çinli kuruluşlara satılmasında aktif olan 5 şirkete yaptırım uyguladığını duyurdu.
İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra 30 yılda doktor sayısı 13 kat artarken İran ilaç ve tıbbi malzeme üretiminde yaklaşık %90 oranında kendine yeter hale gelmiş bulunuyor.
Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Euronews'un haberine göre Erkan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevden affımı talep etmiş bulunuyorum dedi. Gaye Erkan istifa ettiğini söylese de gece yarısı yayımlanan resmi gazetede Erkan'ın görevden alındığı belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Behman 1402, Hicri Kameri 22 Recep 1445 ve Miladi 3 Şubat 2024 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Behman 1357 yılında tüm İran'da İmam Hümeyni'nin yurda dönüş kutlamalarının yapıldığı bir sırada rahmetli imam önemli bir basın açıklaması yaparak İslam devrimi devletinin çerçevesini açıklayarak pek yakında geçici hükümeti belirleyeceğini bildirdi. Rahmetli İmam Hümeyni açıklamasında ayrıca geçici hükümetin en önemli görevinin yeni anayasanın halk oyuna sunulması ve seçimler için gerekli ortamı hazırlamak olduğunu bildirdi. İmam Hümeyni ayrıca Pehlevi rejiminin en son kuklası Bahtiyar hükümetini de sert bir şekilde uyararak halk karşısındaki direnişini ve halkı sindirmeyi sürdürmesi durumunda genel cihat fermanı vereceğini bildirdi. İmam ayrıca ordudan derhal halk saflarına katılmasını istedi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Behmen 1368 yılında Fars dili ve edebiyatının büyük hocalarından Doktor Seyit Hasan Sadat Nasiri Afganistan'da sürdürdüğü özel bir görev sırasında vefat etti. Ömrü boyunca Fars dili ve edebiyatı talimiyle meşgul olan ve değerli çalışmaları bulunan Doktor Nasiri bu alanda birçok değerli eseri kaleme almış ve eserlerini yayımlamıştır. İran kültürü ve sanatı bu eserlerin en önemlilerinden olup ayrıca Sahib-i Tebrizi'nin divanının tashih eseri de elden ele dolaşmaktadır. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Behman 1372'de İranlı ünlü alim Ayetullah Şeyh Abdülresul Kaimi vefat etti. Necef-i Eşref'te Ayetullah İsvani'nin nezdinde feyizler alan Ayetullah Şeyh Abdülresul Kaimi, İslam devriminin zaferinden önce mücahitlerin safında yer alıyordu. Ayetullah Şeyh Abdülresul Kaimi çocukluk ve gençlik dönemini geride bıraktıktan sonra İsvan kentinde dini bilimleri öğrenme aşkıyla bu kentteki dini bilimler havzasına gitti ve bundan yıllar sonra Necef-i Eşref kentindeki ilmiye havzasına gitti. Necef-i Eşref kentinde önde gelen din alimi Ayetullah Seyyid Ebul Hasan İsfahani'den feyizler alan Ayetullah Şeyh Abdülresul Kaimi, komünizm ve bahayilik propagandalarıyla mücadele etmek için bu önde gelen alimin hükmüyle İran'ın güneyindeki Abadan kentine gitti. Bu seçkin alim İslam devriminin zaferinden önce Müslüman mücadeleciler ve mücahitlerin dayanağıydı ve Şahlık rejiminin takibi altında olanların çoğu onun desteğiyle ülkeden kaçmayı başardı. O dönemde önde gelen alimlerden olan Seyyid Ebul Hasan İsvani, Seyyid Hüseyin Borucerdi, Seyyid Muhsin Hekim, Seyyid Ebul Kasım Hoyi, Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani ve rahmetli İmam Hümeyni gibi alimlerin temsilcisi olan Ayetullah Şeyh Abdülresul Kaimi, Hicri Şemsi 1360'da İsfahan kentine gitti.
İran İslam İnkılabı'nın oluşum sürecini ele aldığımız podcast'imizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selam. Bugünkü sohbetimizde İran'da 1979 İslam İnkılabı ile 1905 Meşrutiye dönemi arasındaki ilişkiye değinmek istiyoruz.
Thank you.
Evet, İran İslam İnkılabı'nın 1979 yılındaki oluşumu ve diğer devrimlerle farklılıklarını, İran İslam İnkılabı'nı dünyadaki diğer inkılaplardan ayıran yönünü ele aldığımız bundan önceki sohbetimizde, dünya siyasi literatüründe genelde inkılap ile şiddet ve kan dökülmesi arasında yakın bir ilişki olduğuna değinmiştik. Dünyadaki hemen hemen tüm devrimlerde binlerce, belki de milyonlarca insan iktidardaki siyasi sistemle savaşarak yaşamını yitirmiştir. Fakat tüm siyasi analistler İran İslam İnkılabı'nın 20. yüzyılda bu kuralın bir istisnası olarak en barışçıl, en şiddetten uzak devrim olduğu konusunda hemfikirdir. Öte yandan İslam İnkılabı'nda şiddetten uzak durmanın sebeplerini açıklarken, bu inkılapta şiddet ve kan dökülmesinin azalmasındaki başlıca nedenin Şah rejiminin politikalarında değil de bu inkılabın lideri olan İmam Hümeyni'nin kişiliği ve karakterinden kaynaklandığına işaret etmiştik. İmam Hümeyni dini inancına güvenerek halkın kanına değer veriyordu. Bu nedenle rejim ile muhalefet arasında bir şiddet döngüsünün meydana gelmesine mani oldu. Siyasi zekası hayli yüksek olan İmam Hümeyni, bir yandan silahlı mücadele yerine kitlesel mücadele politikasını değiştirmiş, diğer yandan rejime baskı yapmak için uluslararası fırsatlardan yararlanarak kamuoyunda farkındalık yaratmış ve mücadelede şiddet oranını mümkün olduğu oranda azaltmıştır. Ayrıca 1979 İran İslam İnkılabı kendine has bazı özelliklerle beraber dünyadaki başka inkılaplarla da birçok ortak noktaya sahip olmuş ve İran'ın çağdaş tarihinin gelişmeleriyle yakın ve güçlü bir bağı bulunmaktadır. Bugünkü sohbetimizde 1979 inkılabı ile İran'ın çağdaş tarihindeki önemli ve etkili bir diğer olay olan bu devrimlerden yaklaşık 75 yıl önce 1905'te gerçekleşen Meşrute devrimi arasındaki ilişkiye değinmek istiyoruz. Sohbetimizde İslam devrimi ile Meşrute devrimi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar konusunu ele almadan önce kısaca Meşrute devrimi ve bu devrimin neden miladi 1905 ve 1906 tarihinde ortaya çıktığı, hangi hedefleri takip ettiği ve ne gibi sonuçlar doğurduğu hakkında birkaç önemli noktaya değinmekte fayda var. Evet, bundan yaklaşık 120 yıl önce İran'da anayasal devrim gerçekleşti. Kacar Hanedanı'ndan Nasreddin Şah'ın hükümdarlığı döneminde İran toplumunun muhtelif kesimlerinde zaman zaman memnuniyetsizlikler baş göstermeye başladı. Söz konusu memnuniyetsizlikler 3 ana meseleden kaynaklanmaktaydı. Bunların ilki, zalim kralların halka reva gördükleri zulüm ve baskılar ile yöneticilerle halk arasındaki ayrımcılık ve adaletsizlik. İkincisi, yabancı ülkelerin bilhassa Rusya ve İngiltere hükümetlerinin İran'ın iç işlerine kapsamlı müdahalesi ve İran hükümetinden çok sayıda baskıcı imtiyazlar koparmaya çalışması. Üçüncüsü ise halkın ülkenin otoriter, baskıcı ve adaletsiz durumu. Diğer yandan da İran hükümetinin yabancı hükümetlere bağımlılığı konusunda bilgi düzeyinin artırılması gibi faktörler İran halkının 20. yüzyılın başlarında memnuniyetsizliğine neden oldu. Halkın Nasreddin Şah yönetimine yönelik memnuniyetsizliği o kadar arttı ki sonunda Nasreddin Şah muhaliflerden biri tarafından Rey şehrinde ve Tahran yakında bulunan Şah Abdülazim Hasan'ın türbesinde öldürüldü. Nasreddin Şah'ın ölümünden sonra oğlu Muzaffereddin Şah iktidara geçti. Fakat yeni kral Nasreddin Şah'ın 50 yıllık saltanat ardından artık babasının otoritesine sahip olamadı ve yavaş yavaş bu hoşnutsuzluklar yaygınlaştı. Bu memnuniyetsizliklerin bir bölümü ekonomik sorunlardan kaynaklansa da sebep sadece bu değildi. Halk mevcut ekonomik sorunların temelinde yöneticilerin kötü yönetimi ve dış müdahaleler olduğunu artık anlamıştı. Rusların İran'ın iç işlerine yönelik baskılarının artması, gümrük işlerinin kontrol altına alınması, adaletsizlik, yoksulluk ve güvensizliğin artmasıyla halkın hükümet karşıtı itiraz ve gösterileri de artmaya başladı. Söz konusu gösteriler tüccarlar ve adamlar tarafından da desteklendi. Gösterilerin büyük din adamları tarafından desteklenmesi ise hükümetin işini bayağı güçleştirirken yine de hükümeti vazgeçirmeye yetmedi. Hükümetin ve iktidarın makul talep ve isteklerine kulak vermemesi ve inadı karşısında öfkeli olan İran halkı, din adamları ve ulema birlik olup hükümetin bu tavrına itiraz ederek Tahran yakınlarındaki kutsal mekanlardan olan Abdülazim Hasani'nin türbesine gitmişlerdi. Bu eylemi İran tarihinde küçük göç olarak bilinmektedir. Şah Abdülazim'in Hasan'ın türbesinin önde gelen Şii din adamlarının oturma eylemini gören halk, alemlerin bir an önce geri gönderilmesi için hükümete baskı yaptı. Ardından din adamları, adalet evini kurarak Ruslar adına İran'ın gümrük bakanı olan ve bir parti sırasında Şii din adamlarına hakaret eden Monsieur Naus olarak bilinen Joseph Naus'u görevden aldılar. Muzaffereddin Şah'ın şansölyesi Aynel Dovle'nin görevden alınması bunu Tahran'a dönüşlerinin şartı haline getirdi. Halkın baskı ve yoğun talepleri karşısında hükümet ulemanın isteğini kabul etmek zorunda kalmış, böylece halkın zulüm ve baskı karşısındaki zaferi yolundaki ilk adımı atılmış oldu. Fakat bu zafer pek uzun sürmedi. Hükümet verdiği sözlere bağlı kalmayarak halka yönelik şiddet uygulamaya başladı. Ardından gösterilerin ikinci dalgası başlamış oldu. Tahran'da halkın protesto gösterileri dağıtıldı. Bu hareketi protesto eden alimler ve din adamları bu kez Ehl-i Beyt'in 8. imamı İmam Rıza aleyhisselamın kız kardeşi Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın türbesinin bulunduğu Kum kentine gittiler. Can güvenliğinden endişe eden bir grup insan ve gösterici İngiltere Büyükelçiliğine sığındı. Göstericilerin taleplerinin her geçen gün yoğunlaşarak artmasıyla meşrute yönünü buldu. Göstericilerin ilk talebi adliyenin kurulmasıydı. Ancak daha sonraları hukukun üstünlüğü, şura meclisinin kurulması gibi birçok talepler de göstericiler tarafından dile getirildi. Onlar hükümetin davranışlarının hukuka uygun olmasını istiyorlardı. Sonunda Muzaffereddin Şah onların baskısı altında kalarak anayasal taleplerini kabul etmeyi onayladı. Böylece İran halkının 20. yüzyılın başlarında attığı ikinci protesto adımı Hicri Şemsi 1285 yılında anayasanın hazırlanması ve Millet Meclisi'nin kurulması için bir anayasa hükmünün çıkarılmasına yol açtı. Ardından İran'ın anayasal devrimi zafere ulaştı. Ancak çok geçmeden Muzaffereddin Şah'ın ölümü ve oğlu Muhammed Ali Şah'ın tahta çıkmasıyla Ulusal Konsey kapatıldı ve İran'da tiranlık yeniden hüküm sürdü. Ancak İran'ın çağdaş tarihinde küçük tiranlık dönemi olarak bilinen Muhammed Ali Şah Gacar'ın bir yıllık kısa tiranlık dönemi, Settarhan ve Bakırhan ile farklı kesimlerden bir grup meşrutiyetçinin ayaklanmasıyla sona erdi. Hicri Şemsi 1288'de İran yönetimine geçildi ve meşrutiyet yeniden başlamış oldu. İran 2. Meşrute dönemi 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve meşrutiyetçiler arasındaki iş farklılıkların yaygınlaşması ve de yabancıların müdahaleleriyle çok uzun sürmedi. Meşrute idealleri yavaş yavaş unutuldu. Kacar Hanedanı'nın sona ermesi ve Pehlevi Hanedanı'nın iktidara gelmesi için fikri, sosyal ve siyasi zemin hazırlandı. Ancak Aralık 1304'te Kacar Hanedanı'nın yıkılması ve Mayıs 1305'te Rıza Şah'ın taç giymesiyle İran tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Baba ve oğul Rıza Şah ve Muhammed Rıza Şah'ın 57 yıllık hükümdarlığı, İran'daki anayasal ideallerin yakınlaşmasının açık örneği olmuştur. Bu yıllar sürecinde yalnızca birkaç dönem hariç, ülkede siyasi tiranlık hakim olmuş, yasalar zaman zaman ihlal edilmiş, Ulusal Konsey temsilcileri halkın gerçek temsilcileri olmayıp sadece kraliyet emirlerini meşrulaştırdıkları görülmüştür. Şah, özellikle 28 Ağustos 1332 darbesi ardından İran'da iktidar rejimi tamamen Amerika'ya bağımlı otoriter bir rejim olmuştur. 1970'lerin ilk yıllarında Şah rejimi istikrar ve güvenlik bakımından çok iyi bir durumda olurken, halk ve anayasal ideallerin savunucuları kötü durumdaydı. Bu yıllarda 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın etkisiyle petrol fiyatlarının ciddi oranda artmasıyla rejimin ekonomik durumu gayet iyi olması, rantçı rejimin en iyi örneği sayılıyordu. Muhammed Rıza Şah, bol petrol gelirlerinin yardımıyla Amerika ve İsrail'den en iyi ve en gelişmiş askeri ve güvenlik teçhizatı satın aldı. Rejime karşı çıkan ve onu eleştiren tüm insanları, siyasi parti ve gruplar ezildi ve Restahiz Partisi, İran'ın partisi olarak inşa edildi. Şah, iktidarın ana mevkilerini elinde tutuyordu. Ayrıca diktatör Şah rejimi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük uluslararası destek almış, bu yardım ve destek ve zengin petrol gelirleriyle bölgenin jandarması haline gelmişti. Şah rejimi siyasi tiranlığın en üst seviyesine ulaşmıştı ve Savak ülkenin siyasi ve güvenlik durumunu tamamen kendi kontrolüne geçirmişti. İran'ın Amerika'ya bağımlılığı, bazı yazarların vekalet ilişkileri olarak adlandırdığı bir şekilde örnek teşkil ediyordu. Toplumdaki sınıf ayrımı çok geniş boyutlara ulaşmıştı. Başka bir ifadeyle, 1905 Meşrute döneminin bağımsızlık ve özgürlükten, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne kadar tüm idealleri Muhammed Rıza Şah ve Amerika'nın istibdat ve tiranlık çizmeleri altında ezildi. Evet, böyle bir durumda Hicri Şemsi 1342 yılı Hordat ayından itibaren İmam Hümeyni Diktaşah rejimine karşı muhalefet ve itirazı sebebiyle 1343 yılında önce Türkiye'ye sonra da Irak'a sürgüne gönderilerek bir kez daha zorbalık ve kibire göğüs gerdi. İmam Hümeyni halkın inanç ve yaygın desteğine güvenerek mücadele dalgasını kısa sürede zirveye çıkarmayı başardı. Muhammed Rıza Şah rejimine diz çöktürdü. İmam Hümeyni, Diktaşah rejiminin diktatörvari yapısına doğrudan saldırarak İran'da meşrute ideallerine uygun demokratik bir sistemin kurulması talebinde bulunarak Pehlevi rejiminin eylemlerine yanıt olarak Şah rejiminin muhalefete yönelik şiddet ve baskıcı tepkisini sorgulayarak şunları kaydetti. İran'ı diktatörlükle yöneten Pehlevi hanedanı, her türlü özgürlük haykırışları ve diktatörlüğe karşı gösterileri süngüyle bastırmış, tüm itiraz seslerini kesmiş, insanların özgürlüklerini ellerinden almış ve hiçbir şekilde seçme hakları olmamıştır. Gazeteciler ve yazarlar ya öldürüldü ya hapsedildi ya da yazma ve konuşma hakları yasaklanıp engellendi. Medyanın gerçekleri yansıtması yasaklandı. Demokrasinin tüm temelleri yerle bir edildi. İmam Hümeyni, Rıza Şah'ın İran'da iktidara geçmesini meşrute ideallerine ve üç İslami ilkeye aykırı olarak niteleyip şunları kaydetti. Rıza Han'ın iktidara gelmesiyle hükümette üç İslami ilke ihlal edildi. Birincisi, İslami hakimiyette adaletin gerekliliği. İkincisi, Müslümanların hükümdara oy verme ve kendi kaderlerini belirleme özgürlüğüne sahip olması. Üçüncüsü ise, İslam ülkesinin yabancıların müdahalesinden bağımsız olarak Müslümanların kaderi ve geleceğini kontrolüne geçirmesi. İmam Hümeyni büyük bir cesaret ve yüreklilikle Diktaşah rejiminin otoriter yapısını monarşi ilkesiyle ilişkilendirerek İran'da saltanatın devrilmesi ve cumhuriyetin kurulmasını talep etti. Saltanat rejiminin esasının hürriyet ve adalete aykırı olduğunu, şahlık sisteminin İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e ihanet olduğunu belirterek, egemenlik, diktatörlük, zulüm ve zorbalıkla eşittir. Emperyalist sistemi kim, her ne adlı olursa olsun kabul etmek, İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e, Müslümanlara ve İran'a ihanettir açıklamasında bulundu. İslam devrimi, yöneticilerin zulmünü reddetme, zulme son verilmesi, sosyal özgürlükler ve siyasal düzenin kurulması konusunda çağrıları bakımından meşrute dönemine benziyordu. Ancak İmam Hümeyni, İslam devrimi konuşmasında meşrute döneminde kabul edilen monarşiye geçerek, İran'da 2500 yıllık geçmişi olan monarşi sistemine son verilmesini istedi. Elbette İslam devrimiyle meşrute devriminin birçok boyutlarda da farklılıkları ve benzer yanları vardı. Bir sonraki sohbetimizde bu farklılık ve benzerliklerin diğer boyutlarını ele almaya çalışacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran İslam İnkılabı'nın oluşumunun rivayetini ele aldığımız podcast'imizin 3. bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda Telegram kanalımızdan bizleri takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehl-i beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta İnsanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti'nin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik, Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belâğa adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagr Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hasan Askeri aleyhisselamın yaşamından bazı bölümleri gözden geçireceğiz.
Geçen bölümde İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın fikri ve pratik uygulamaları ve stratejileri hakkında söz ettik. Ve ayrıca Hazretin İmamet dönemi 3 Abbasi halifenin iktidarına denk geldiğini belirttik. Geçen bölümde ayrıca Abbasi halifeleri Mu'tez ve Mehdi'nin baskı ve kısıtlama ve tehdit temellerinde dayanan siyasetlerini de anlattık. Bu iki halifenin İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın öngördüğü gibi zilletin doruğunda ve Türklerden bir grubun isyanın sonucu helak ormanları ile noktalanan iktidar dönemleri sona erdikten sonra Mu'temed'in gasp ettiği hilafet dönemi de başladı.
Mu'temed de selefleri gibi ayyaş, şehvet düşkünü, zalim biriydi. Bundan başka bir şey bilmiyordu. Mu'temed'in iktidarı döneminde Alevilerden bir grup en feci şekilde şehit düştüler. Bazı tarih yazarları Mu'temed döneminde savaş, kargaşa, panik ve dehşet şartları had safhaya ulaştığını, öyle ki o dönemde yarım milyon insan katledildiğini belirtiyor.
Ancak Mu'temmed döneminde hakim olan baskı, zulüm, terör ve suikastlara rağmen masum imanları seven basiretli insanlar, Abbasi iktidarı ve zalim hükümdarlarının tüm zulüm ve cinayetlerine karşı direnerek Ehl-i Beyt imamlarına ilgi gösteriyordu. Öte yandan Abbas iktidarının ehli başları bu durumdan şiddet ile acı çekiyordu ve imamın önderliğinde halk kitlelerinin kıyam etmesinden sürekli korku ve panik içinde yaşıyordu. Bu yüzden Abbas iktidarı türlü yollara ve şeytani planlara başvurarak şartları İmam Hasan Askeri aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarına daha da zorlaştırmaya çalışıyordu. Ancak o hasretin kişiliğinin cazibesi ve davranış modeli değil, dostlarını hatta düşmanlarını da derinden etkiliyordu.
Bir defasında Basri Halife Mehdi'nin iktidarı döneminde İmam Hasan Askeri aleyhisselam hapse atıldı ve en acımasız iki gardiyan o hazreti eziyet etmekle görevlendirildi. Ancak kısa bir süre sonra bu iki gardiyan İmam Hasan Askeri aleyhisselamın arifane ibadetlerine hayran kaldı ve o hazretin ahlaki ve insani davranışlarından etkilendi. Bir başka seferinde İmam Hasan Askeri aleyhisselam acımasızlığı ile ün yapan Nahrir bin Ubeydullah adında bir gardiyana teslim edildi ve ondan imama en sert ve en acımasız biçimde davranmasını ve canından bezdirmesi istendi. Nahrir bin Ubeydullah da o büyük imamı çok eziyet ve işkence etti ve sürekli imamı canından bezdirmeye çalıştı.
Nahrir bin Ubeydullah'ın tutuklulara yönelik işkencelerinin önü hatta eşinin kulağına da ulaşmıştı. Sağlıklı bir vicdanı olan eşi ise kocasını eleştirmeye ve bu işinin kötü akıbeti hakkında uyarmaya başladı. Nahrir bin Ubeydullah'ın eşi bir gün sesini yükselterek kocasına şöyle dedi: "Ey adam, Allah'tan kork, yoksa ne kadar yüce bir şahsiyeti hapiste işkence ettiğini bilmez misin?" Nahrir bin Ubeydullah'ın eşi ardından hakikatleri anlatmaya başladı ve kocasına İmam Hasan Askeri aleyhisselamın ibadet-i ahlaki ve irfani kişiliğinin küçük bir bölümünü anlattı ve ardından şöyle dedi: "Ona karşı reva gördüğün zulümden senin için kaygı duyarım. Ancak İnsaniyetten hiçbir şey anlamamış biri olan Nahrir bin Ubeydullah şöyle karşılık verdi: Allah'a andolsun onu yırtıcı hayvanların ortasına atarım, öyle ki ondan hiçbir iz kalmasın." Fakat tüm bu acımasızlığa rağmen Nahrir bin Ubeydullah da bir süre sonra İmam Hasan Askeri aleyhisselamın ilahi siyerinin etkisi altında kaldı.
Abbasi Halife Mu'temmed de kendi iktidarı döneminde İmam Hasan Askeri aleyhisselamı hapse attı ve sürekli o hazretin durumundan bilgi alıyor ve kendince imamın ilkeli tutumu değişip değişmediğini ve hala direnip direnmediğini öğrenmek istiyordu. Ancak her seferinde adamları ona imamın tutumunda hiçbir değişiklik olmadığı gibi gündüzleri oruçla, geceleri de namaz ve ibadetle geçirdiğini rapor ediyorlardı. Bu yüzden Mu'temmed kamuoyunu kandırmak için o hazretin serbest bırakılmasını emretti.
Tahran Radyosu.
Gerçekte İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın ilham kaynağı Bakara suresinin 153. ayetiydi. Ayet şöyle buyurmakta: "Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Aslında İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'a yönelik baskılar, kısıtlamalar ve tehditler sadece o hazreti hapse atmakla sınırlı değildi. Bundan başka imamın en ufak hareketi ve halkla ilişkileri ve teşkilatlanma çalışması titizlik ile rasat ediliyordu. Bu yüzden İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Şiaları ve arkadaşları imam ile kolay kolay irtibat kuramıyordu ve bu yüzden türlü numaralar çevirerek ve Abbasi ajanların ve casusların ilgisini çekmeyecek şekilde o hazretin huzuruna müşerref olmaya ve imamdan gerektiği tavsiyeleri alarak mücadeleye devam etmeye çalışıyordu.
Öte yandan İmam Hasan Askeri Aleyhisselam çağında yaşayan insanların tutumu ve görüşü diğer tüm çağlarda olduğu gibi aynı şekilde değildi. İmam bizzat insanları birkaç kesime ayırarak şöyle buyururdu. Bir grup bilinçlidir ve kurtuluş yolunda adım atar ve hakka kavuşarak İslam ilkeleri ve marifine bağlı kalır. Bunlar seçtikleri yol hakkında hiçbir kuşkuları yoktur ve bizden başka da hiçbir sığınak aramazlar. Bir başka grup vardır ki hakkı tanıdıkları basiret sahibi olanlardan almazlar ve denizde seyrederken deniz dalgalı ve fırtınalı olduğunda ıstıraba ve güvensizlik hissine kapılan ve ancak deniz sakinken huzur bulan kişiler gibidir. Üçüncü bir grupta vardır ki şeytan onlara tamamen musallat olmuştur. Haset ve basiretsizlik yüzünden hak yolunu izleyenlere karşı çıkarlar ve hak karşıtlarının desteğiyle hak cephesine karşı bir cephe oluştururlar. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam ardından şöyle buyurur. Kuşkusuz ilahi seçkin kişi olan ve imametin yüce konumunda bulunan kişi, topluma hükmetmek ve emir vermek için herkesten daha şayestedir.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın sahabelerinden biri şöyle anlatıyor. İmama mektup yazdım ve yoksulluğumdan şikayetçi oldum. Ardından kendi kendime düşündüm. Yoksa İmam Sadık Aleyhisselam buyurmamış mıydı? Bizim yanımızda yoksulluk başkalarının yanında olup da varlıklı olmaktan ve bizim yanımızda olup şehit düşmek düşmanlarımızın yanında olup hayatta kalmaktan daha iyidir. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam da mektuba şöyle cevap verdi. Evliyalar ve bizi sevenler istemeyerek bir günah veya hata işlediklerinde Yüce Allah onları ilahi sınav olan yoksullukla sınar ve onları günahlardan ve kusurlardan arındırarak affeder. Kendi kendine düşündüğün gibi bizimle olup yoksul olmak, düşmanlarımızla olup varlıklı olmaktan daha iyidir ve biz, bize sığınanlar için sağlam ve güçlü sığınaklarız ve bizden basiret ve bilinç talep edenler için nur ve bizim kopmaz ipimize sarılanlar için kurtuluş aracıyız. Kim bizi severse Allah katına yakınlık zirvesinde bizimledir. Ve kim bizim yolumuzdan saparsa cehenneme gider.
Kuşkusuz insanların ve milletlerin kötülüğe ve fesada yönelmelerinin sebeplerinden biri güç ve servetin cazibesidir. Öyle ki insanları hak yolundan saptırarak batıla yöneltir ve özgürlükten, esaret ve izzetten zillete sürükler. Bu afet günümüzde maalesef bazı milletleri ve devletleri sarmış bir afettir. Bu zümre güç ve servet sahibi olanların sultası altına girdiklerinde refah içinde yaşıyor fakat insani ve dini ilkeleri ve şerefi üzerinde ısrar edenler yaptırımlar ve kısıtlamalar yüzünden yoksulluk ve güvensizlik içinde yaşamak zorunda kalıyor. Böylece o zümre yüzeysel bir değerlendirme yaparak zorbaların esiri olmayı, bağımsız ve hür olmaya tercih ediyor.
Ancak İslam'ın hakiki önderleri bu batıl düşünceyi tamamen reddederek insanlardan şerefli ölümü, zilletli yaşamayı tercih etmelerine talep ediyor. Nitekim bu sebepten ötürü İmam Hasan Askeri Aleyhisselam da İmam Sadık Aleyhisselam'ın tavsiyesinin doğrultusunda yoksulluk içinde yaşayan ve bu yüzden Abbasi hükümdarlara yürenmesi muhtemel olan söz konusu sahabesine ilkeli ve kalıcı bir tavsiyede bulunarak şöyle buyuruyor. Bizim yanımızda yoksulluk, düşmanlarımızın yanında varlıklı olmaktan daha değerlidir.
İnsanları ve milletleri izzetli yolu seçmekten alıkoyan kırılma nokta, ölüm meselesi gündeme geldiği zaman, yani güç ve servet simgeleri direniş gücünü kırmak için tehdit ederek askeri güçten yararlandığında, böylece direniş saflarında katliamlar yaparak sultacı emirlerine ulaşmaya çalıştığı zamandır. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam, düşmanları silahsızlandırmak ve dostları tarih boyunca ve tüm asırlarda, tüm çağlarda özgür talep olmaya teşvik etmek için şöyle buyurdur. Ülkülerin uğruna izzetle katledilmek, düşmanların kenarında zinnetle hayatta kalmaktan daha iyidir.
Bu denli şerefli bir bakışın çıkış noktası Kur'an-ı Kerim'in şu ayetidir. Müminlere bırakıp da kafirlere dost edinenler onların yanında izzet, güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsede.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belâğa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğüsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır, fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belâğa Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi 22 Behmen yürüyüşünün önceki yıllara göre daha görkemli gerçekleşeceğini belirtti. CENTCOM, Amerika'nın Irak ve Suriye'deki misilleme amaçlı hava saldırılarında devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı gruplara hedef alan 85'ten fazla hedefi vurduğunu duyurdu. Beyaz Saray, İran'la bir çatışma aramıyoruz, Amerikan güçlerine yönelik saldırılar durdurulmalı dedi. El Cezire kanalı bilgili kaynaklardan naklen bu sabah verdiği haberde Amerika'nın bombaladığı bölgelerde devrim muhafızları veya Kudüs gücünün herhangi bir üssünün bulunmadığını duyurdu. Bağdat, Amerika saldırılarına tepki olarak bu saldırıların Irak'ın egemenliğin ihlali olduğunu belirtti. Irak'ın El Ahd kanalı bu sabah Amerika'nın Yemen topraklarına yönelik yeni saldırılarını duyurdu. İşgal altındaki Filistin'in güneyine Yemen'den füze saldırısı yapıldı. İsmail Haniye ve Ennahale Gazze'deki ateşkes için yeni öneriyi incelediler. 3000'i aşkın İranlı gazeteci Filistinli gazetecilerle dayanışma bildirisi yayımladı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.